Ayrım 8. Yokuş yukarı, böyle gelmiş böyle gitmez 3. Aziz Nesin, sayfa 103. Gülen Atatürk. Buca Belediyesi bir konuşma yapmam ve okurlarıma kitaplarımı imzalamam için bana çağrılık göndermişti. Belediye başkanının odasına girdiğimde orada Buca Eğitim Fakültesi'nin dekanı da bulunuyordu. Tanıştık. 12 Eylül'ün yarattığı ilk dönem YÖK'ünün dekan olarak atadığı bu adam ilerici bir insan olduğunu bana kanıtlamak gereğini duydu. İlkin YÖK'e karşı olduğunu söyleyerek kendisini dekan yapan YÖK'ü ağır biçimde yerdi. Daha sonra Atatürkçü olduğunu anlatmaya çalıştı. Kendileri o denli Atatürkçülermiş ki, biliyorsunuz Atatürk'ümüzün her yerde resimleri, büstleri ve heykelleri vardır. Dikkat ettiyseniz bu resimlerin, büstlerin, heykellerin hiçbirinde Atatürk'ün yüzü gülmez. Paraların üstündeki resimleri de öyledir. Bizim fakültede resim ve heykel bölümü vardır. Bu bölümün öğretim görevlilerini topladım ve onlara Atatürk'ün resimlerinde ve büstlerinde yüzünün gülmediğini söyleyerek buna dikkatlerini çektim ve güler yüzlü Atatürk resim ve heykelleri yapmalarını rica ettim. Eksik olmasınlar, hepsi de yaptılar. Fakültemize gelirseniz her yerde gülümseyen, gülen Atatürk resimleri ve büstleri göreceksiniz. İnanılmaz bir şey. Böylesine bir ingelem gücüm yok. Böyle bir gülmece öyküsü yazamazdım. Bir dekan, fakültesinin öğretim görevlileri olan ressam ve heykeltıraşlara gülen Atatürk resim ve yontuları ısmarlıyor ve onlar da yapıyorlar. Üstelik bunu Atatürkçülük sayıyorlar. Sayın dekan, bir de bunu bana anlatıyor. Öylesine şaşırmıştım ki dekana ne olumlu ne olumsuz bir şey söyleyebildim. Aynı dekan ertesi yıl yine Buca Belediyesi'ne çağrıldığımda konuşmam için fakültenin salonunu vermemiş, ben de onarılmış olan eski bir kilisede konuşmamı yapmak zorunda kalmıştım. Gerçekten de Atatürk'ün gülen, gülümseyen, güler yüzlü resim ve büstleri çok azdır. Bu az olanlar da askerlikten ayrıldıktan sonraları çektirdiği özel yaşamına ilişkin resimlerdir. Gülen büstünü yontusuyla hiç görmedim. İşte Atatürk'ü güldürecek denli Atatürkçü olan dekanın öyküsü budur. Asık suratlı mıyım? Konuşmak ya da kitaplarımı okurlarıma imzalamak için gittiğim birçok yerde kimi okurlarım bana şöyle bir şey söylerler. Deminden beri dikkatle sizi izliyorum. Yüzünüz hiç gülmüyor, hep asık suratlısınız. Niçin hiç gülmüyorsunuz? Okurlarıma o birkaç dakika içerisinde niçin konuşma yaparken ya da kitap imzalarken gülmediğimi açıklamam çok zor olduğu için durup dururken nasıl güleyim, gülecek bir şey yok ki gibi oracıkta uydurduğum bahaneler söylerim. Zamanım varsa Bernard Shaw, Anton Chekhov, Charlie Chaplin gibi örnekler vererek dünyadaki hiçbir gülmececinin gülmediğini açıklamaya çalışırım. Gülmece yazarı olduğuma göre yakından tanımayan okurlarım beni hep gülen ve çevresindekileri güldüren, kahkahalara boğan biri zanneder. Oysa hiç de böyle değilimdir. Okurlarımın bu uyarıları üzerine düşünürüm. Ben gerçekten asık suratlı biri miyim? Evet, ne yazık ki genellikle öyleyim. Asık suratlı değilsem bile 14 yaşımdan beri subaylarımızın, üstlerimizin, komutanlarımızın bize öğrettiği gibi yüzüm daha da çok gölgelidir. Elbet kendi üzerime bu gözlemim. Hiç gülümsemiyorum, gülmüyorum. Kahkahalar atmıyorum anlamına gelmez. Hatta gülmekten gözlerimden yaş geldiği, kasıklarımı tutarak kahkahalar attığım da olur. Asker milletiz. Asker millet olduğumuz doğrudur ve böyle olduğumuz için de övünürüz. Asker giysisi giymek bize onur verir. Niçin onur verir? Çünkü asker giysisi giymek bir anlama devletin bir parçası, yani devlet otoritesi olmak demektir. Salt asker olmak değil, devleti, devlet otoritesini simgeleyen herhangi bir giysi giymekten çoğunlukla büyük onur duyarız. Polis, jandarma, itfaiyeci, köy korucusu, bekçi, belediye çavuşu ve hatta 5 yıldızlı otellerin şatafatlı, renkli, yaldızlı, yıldızlı kapıcısı. Yeter ki sırtımızda bir resmi ya da resmiye benzer bir giysi bulunsun. Sivil sözcüğü dilimizde yoktur. Fransızca'da uygar anlamına gelen sivil sözcüğünün Osmanlıcası medeni, yani medineli, Türkçesi kentli, yurttaş demektir. Peki sivil yerine Türkçe'de ne deriz? Hepiniz bilirsiniz sivilin Türkçe karşılığı başıbozuktur. Başıbozuk serseri demek değilse de serseri demeye çok yakın bir sözcüktür. Başıbozuk ne yaptığını ve ne yapacağını bilmeyen, başıboş, disiplinsiz, örgütsüz, izlencesiz, programsız insanlar demektir. Benim çocukluğumda Türkiye gerçekten sınıfsız bir toplumdu. Sınıf yerine sınıf olmayan askerler ve başıbozuklar vardı. Adam olmak ancak askere gitmekle olabilirdi. Hiçbir işe yaramaz, hayta oğulları için ana babalar hele bir askere gitsin de adam olsun dileğinde bulunurlardı. Adam olmak, yani başıbozukluktan kurtulmak için askere gitmek baş koşuldu. Ya kadınlar? Onlar adamdan sayılmazdı bile. Bizler öylesine askerdik ki benim babam ve onun yaşındakiler nerelisin diye sormak yerine kaçıncı ordudansın diye sorarlardı. Örneğin benim babam 3. ordudandı. Nereli olduğunu soran adam da 3. ordudansa hemşeriydiler. 3. orduya yakın yerlerdenseler o zaman da hemşeri sayılırız derlerdi. Türkiye elbette ilçelere ve illere ayrılmıştı ama doğdukları, yaşadıkları il ve ilçe yerine doğdukları ve yaşadıkları bölge kaçıncı orduda bulunuyorsa memleketleri olarak o ordunun adını söylerlerdi. Ben 3-5 yaşlarımdayken nereli olduğunu sorduklarında babam, 3. ordudanım deyince ben de 3. ordudan sayıldığıma göre niçin 3. ordudan olduğumu anlayamamıştım. Bunu herkesin bilmesi gerekli olduğunu düşünerek niçin 3. ordudan olduğumuzu kimseye soramadım. Sonraları öğrendim ki biz 3. ordudandık. Çünkü babamın doğduğu köy 3. ordunun yerleştiği bölgedeydi. Her şeyi, evet her toplumsal kavramı dışalım yoluyla dışarıdan aldığımız gibi son 5-6 yıldır sivil toplum kavramını da dışarıdan alıp sık sık kullanır olduk. Artık bugün Türk toplumu asker ve başıbozuklardan oluşan bir toplum değildir. Ama bu eski anlayışın izleri, tortuları, kalıntıları hala sürmektedir. Türk toplumu güler yüzlü bir toplum mudur? Güler yüzlü bir toplum olduğumuzu söyleyenler çoktur. Ben güler yüzlü bir toplum olduğumuza inanmıyorum. Bu denli asker millet olunca güler yüzlü olmanın olanağı da yoktur. Türkler güler yüzlü değillerdir ama gülmece duyarlılığı olan insanlardır. İşçisiyle, köylüsüyle, aydınıyla, her tabakadan insanıyla güler yüzlü olmayan Türklerin gülmece duyarlılığı çok gelişmiştir. Alay etmesini, dalga geçmesini, tiye almasını çok iyi bilirler. Ve bu özellikleri bana göre güler yüzlü olmamalarından, yüzlerinin gülmemesinden ileri gelmektedir. Çünkü gülmece yaratmaktan başka bir savunma silahları çok zaman olmamıştır. Kim bilir, belki de benim yüzü gülmeyen, asık suratlı bir gülmece yazarı olmam da bundan ileri gelmektedir. Askerliği sevmek. Bu bölümün başında hem antimilitarist olduğumu hem de askerliği sevdiğimi söylemiştim. Bu sözlerimde bir çelişki bulunduğunu düşünenler olabilir. Askerliği niçin seviyorum? Nesini, neresini seviyorum? Askerliği sevişimin de antimilitarist oluşumun da birçok nedeni var. Bunları Böyle Gelmiş Böyle Gitmez dizisinin ileriki bölümlerinde yeri geldikçe anlatacağım. Ama burada askerliği sevişimin nedenlerinden birini anlatayım. Harp okulunu bitirip subay çıktınız. Daha sonra meslek okulunuzu da subay olarak bitirip kıtaya çıktınız. Artık bir takım subayısınız. Buyruğunuzun altında bir takım er var. Bunlar askere yeni gelmişlerse çoğu Anadolu'nun ve Trakya'nın kırsal bölge çocuklarıdır. Benim askerliğim sırasında bunların çoğu okur yazar bile değildi. Kaba ve hamhalattırlar ve çoğu kapkara cahildir. Böyle söylediğim için ulusalcılık duyguları kabarıp ve şahlanıp Türk askeri hamhalat olamaz diye bu dediklerime karşı çıkan şovenler, orduyu hatta Türklüğü aşağıladığımı düşünenler bile çıkabilir. Ama ne yazık ki gerçek budur. Aradan yıllar geçtiği için budur değil buydu demem daha doğru olur. Bu genç insanların içinde yürümesini koşmasını bilmeyenler bile vardı. Siz bir genç subay olarak, hele idealist ve yurdunu gerçekten seven bir genç subay olarak 2 yıl birlikte olacağınız bu insanları yetiştirecek, onlara bildiklerinizden çok şey vereceksiniz. Kısacası onları değiştireceksiniz. Kaldı ki benim subaylığım döneminde 2. Dünya Savaşı olduğundan askerlik 2 yılda bitmez, 2,5-3 yıl sürerdi. Terhis olmuş eski asker ve subayların da savaş tehlikesi yüzünden izne çıkmaları, evlerine gitmeleri yasaklanmıştı. Çoğu evli ve çocukluydu. 2-3 yıl evlerine, sılalarına gidemeyen 20-22 yaşlarındaki bu insanlardan genç bir komutan olarak siz sorumlusunuz. Peki bunun tadı keyfi nerede? Bütün bu sorunlu ve sorumlu ağır hizmetlerin mutluluğunu ben onlar terhis olurken duyardım. Elinize hamhalat bir insan malzemesi olarak aldığınız ve kimilerinin doğru dürüst yürümesini ve koşmasını bile bilmediği bu genç insanların terhis olduklarında o değişmiş durumunu görmek, bunu gözlemlemek bana sonsuz bir mutluluk haz verirdi. Bu mutluluk bir yazarın büyük ve çok yorucu emeklerle ortaya koyduğu bir yapıtından aldığı sevincin mutluluğun tıpkısıdır. Terhis olan erlerinizin giyimleri, kuşamları, davranışları, devinileri, konuşmaları, her şeyleri değişmiştir. İşte bu sizin yapıtınızdır. İşte bunu siz başardınız. Erlerim terzi olduklarında onların ilk askere gelişleriyle askerden ayrılışları arasındaki ayrımı düşünür, kimileyin sevincimden gözlerim dolardı. Tıpkı beni çok sevindiren bir oyunum, bir kitabım gibi. Bana askerliği sevdiren nedenlerden biri ve en önemlisi budur: İnsan yetiştirmek. Kimileyin bu mutluluğun acı sonları da olurdu. Bir eri yetiştirmişsiniz, okuryazar bile değilken okuma yazmayı öğretmiş, onbaşı yapmış, çavuş kursuna gönderip çavuş yapmışsınız. Terhis olunca onur duyarak uğurlamışsınız. Birkaç yıl sonra onu bir rastlantıyla köyünde, kasabasında görürsünüz. Terhis olduğu zamanki insan gitmiş, yerine yeni askerliğe başladığı o hamhalat, o karanlık insan gelmiştir. Ortamı değişince o da ortamına göre değişmiş, yaşadığı ortamı değiştirememiştir. Böyle olaylar 2-3 kez başıma geldi. 21 Mayıs 1994 Kurban Bayramı. Pamuk Baba. Lise 1'de ilk fizik öğretmenimiz saçları apak olduğu için öğrencilerinin Pamuk Baba ya da nedense Koz Baba adını verdikleri asker kökenli, asıl adını şimdi anımsayamadığım tonton bir öğretmendi. Pamuk Baba, 12 Mart 1971 darbesi döneminin Genelkurmay Başkanı olan Faruk Gürler'in babasıydı. Faruk Gürler'i teğmenliğinden anımsıyorum. Okulu Kuleli'yi ziyarete gelmişti. Topçu teğmeniydi. Sanırım bizden 3-4 sınıf üstteydi. Babası fizik hocamız Pamuk Baba'dan beni etkilemiş bir anı yok belleğimde. Fizik laboratuvarında aygıtlarla fizik deneyi yapışımızı anımsıyorum. Bu fizik deneyleri öğrenci arkadaşlarımızın gürültüleri içinde geçtiğinden bu derste deneylerden yararlandım diyemem. Pamuk Baba'ya çocuklar yapılamayacak denli çirkin ve terbiyesizce davranışlarda bulunurlardı. Bu terbiyesizliklerinden birinde hocamız, "Hani ya evlat, bu yaşıma geldim, böyle bir şey başıma gelmedi," diye bağırmıştı. Arkadaşlar bir de tanık oldukları ya da duydukları şöyle bir olayı anlatırlardı. Hoca bir gün dersinde eline kara tahta silgisini alarak derslikte yaramazlık yapan çocuğa, "Hani ya evlat, elimdeki şu cismi sakili kafana bir fırlatırsam," diye bağırmış. Cismi sakil, ağır cisim demektir. Kara tahta silgisini Pamuk Baba'nın ağır bir cisim olarak nitelemiş olmasına çocuklar çok gülerlerdi. Pamuk Baba bir iki ay sonra bizim kısmı bırakıp öbür kısımlarda ders vermeye başladı. Bizim kısma yeni bir fizik öğretmeni geldi: Reşit Süreyya. Ebedi öğrenci Reşit Süreyya. İlk dersine gelişinde rütbesinin binbaşı mı, yarbay mı olduğunu pek anımsamıyorum. Sanki binbaşıymış da bizim öğrenciliğimiz sırasında yarbay, daha sonra albay olmuş gibi anımsıyorum. Reşit Süreyya Bey. Asker giysisinin yakasında vişne çürüğü spolet ve tastan zehir içen ya da tası zehir bırakan dolanmış yılan simgesi vardı. Yani askeri hekimdi. Daha doğrusu hekim olduğunu sanıyorduk. Oysa İstanbul'da askeri tıp fakültesini bitirdikten sonra İngiltere'de, Cambridge, Fransa'da Sorbonne üniversitelerinde öğrenim gördükten ve radyum üzerine uzman olduktan sonra İstanbul'a dönmüş. Sanırım Bakü'de ve başka yerlerde hizmet gördükten sonra Kuleli Askeri Lisesi'ne bizim sınıflara fizik öğretmeni olarak atanmıştı. Bir gün derste fizik hocamız Reşit Süreyya, hekim subay olarak Sorbonne'da öğrenciliği sırasında çektiği maddi sıkıntıyı anlatmıştı. Bize aile yaşamından hiç söz etmezdi. Sorbonne'daki öğrenciliği sırasında devletin verdiği burs okul giderlerine yetmez, aç kaldığı zamanlar bile olurmuş. Fizik gücünü bilimsel çalışmaların dışında boşuna harcamamak için odasında sırt üstü uzanır ve bir eliyle öbür elinin nabzını tutar ve nabız atışlarını sayarmış. Boşa enerji tüketmemek için nabız atışlarını istenciyle düşürmeye çalışırmış. Bir hekim arkadaşıma bu olayı anlattığımda böyle bir şey yapmanın olanaksız olduğunu söyledi. Kim bilir, Reşit Süreyya'nın anlattığı olay benim belleğimde yanlış kalmıştı. Ama şu kesin ki böyle bir olay anlatmıştı. Belki ben onun anlattığını yanlış anlamış ya da ayrımına varmadan zihnimde değiştirmişim. Yıllar sonra Reşit Süreyya Gürsey'in oğlu büyük fizikçi Feza Gürsey ile dost olduğumuzda bir gün Nesin Vakfı'nda konuşur ve söyleşirken "Babam ebedi bir öğrenci," demişti. Fizik öğretmenim Reşit Süreyya'yı en iyi anlatan ve tanımlayan nitem budur: ebedi öğrenci. Öğretmenim de ama yaşamı boyunca öğrenen, öğrenciliği sürdüren bir öğretmen. Bir öğrencisinin mektubu. Köşe yazarı olarak çalıştığım gazeteye 25 Aralık 1963 tarihli bir mektup geldi. Mektubu Kuleli'de benden sonraki sınıflardan Reşit Süreyya'nın öğrencisi olan bir emekli muharebe subayı yazmış. Ankara, 25.11.1963. Sedat Beşe, Yücetepe, Emekli Subay Evleri, 2 No, Cadde No, 23-7, Maltepe, Ankara. Muhterem Beyefendi, Kuleli Askeri Lisesi'nde uzun müddet fizik öğretmenliği yapmış olan Doktor Reşit Süreyya Gürsey'in Amerika'da vefat ettiğini teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Çok sevdiğim hocam hakkında yazmış olduğum yazıyı gazetenizin münasip yerlerine neşrederseniz, bugün askeri ve sivil birçok idare yerlerinde bulunan talebelerini de duymuş olur ve ilim uğrunda çalışan bir idealisti gençlere tanıtmış olursunuz. Şimdiden size teşekkür eder, hürmetlerimi sunarım. Sedat Beşe, Dışişleri Bakanlığı, MİK Film Uz E. Yarbay. Mektubunda ölümünden dolayı Reşit Süreyya'yı anlatıyor. Kendi anlatımından önce dosyamdaki bu mektubu 31 yıl gecikerek sunmak istiyorum. Kaybettiğimiz büyük Türk fizik bilgini. Dirseğini sıranın üstüne koyarak elini şakağına dayamış, saçları dikilmiş bir talebe. Kara tahtadaki fizik formüllerine bir saattir dikkatle bakıyor. Öğretmen de fizik formüllerini birbiri peşine izah ediyordu. Paydos borusu çaldığı zaman talebe içi yanarak öğretmene şöyle dedi. Hocam, bir saattir can kulağıyla dinledim fakat hiçbir şey anlamadım. Fizik kitabından da söylediklerinizi bulamıyorum. Ben nasıl sizden numan olarak sınıf geçeceğim? Öğretmen, elinizdeki kitap bakkal fiziğidir diyor. 1935 yılında. 1935 yılı bilginlerinin söyledikleri düstur ve faraziyeleri izah ediyordu. İşte 1935 yıllarında Kuleli Askeri Lisesi'ndeki dershanelerinden birkaçı bu şekildeydi. Rahmetli Reşit Süreyya Gürsey, lise öğretmeni değil, günün fizik bilginiydi. Onun yüksek matematikle izah eden fiziğini anlayacak talebe yoktu. Hayat hikayesi, ilim uğrunda çalışacak gençlere numune olacak şekildedir. Büyük kumandanlar yetiştiren Türk milleti, büyük ilim adamı da çıkarırdı. Atatürk'ün dediği gibi, Türk milleti zekidir, Türk milleti çalışkandır, ne mutlu Türk'üm diyene sözünün tam adamıydı. Rahmetli hocam, tıbbiyeden mezun, sınıfının birincisi bir tıp doktoruydu. Almanya'ya röntgen mütehassısı olması için tahsile gönderilmiş, işte orada fizik ilmine dalarak branş değiştirmiştir. Birinci Cihan Savaşı'nı müteakip, müstakil bir devlet haline gelen Azerbaycan hükümetine öğretmen olarak gitmiş, orada kendisi gibi bilgili bir Türk öğretmen hanımla evlenmiş, iki çocuğu olmuştur. İkinci Cihan Savaşı'ndan evvel, emekli yarbay olarak Almanya'da senelerce Alman bilgini Heisenberg ile çalışmıştır. İkinci Cihan Savaşı başlayınca memleketine gelerek yedek subay görevi alarak Polatlı'da Topçu Okulu'nda matematik öğretmenliği yapmıştır. Ben o zaman üsteğmendim. Beraber iki sene kadar bir köy evinde kalarak çalışmalarına yakinen şahit oldum ve istifade ettim. Kendisinden aldığım feyz ile 1945 yılında bugünkü atom bombasının küçük olduğu, ileride hidrojen bombası imal edileceği hakkında verdiğim konferansta dinleyiciler sözlerimi mübalağalı bulmuşlardı. Muhterem hocamla birlikte bugün memleketimizin ilim adamı olan ve Amerika'da profesör olarak ders veren oğlunu Polatlı'dan İngiltere'ye tahsile beraber uğurlamıştık. Amerikalılar atom bombasını infilak ettirmeden evvel radyo ajans haberlerinden daima atom bombasını Almanların mı yoksa Amerikalıların mı daha evvel patlatacağını heyecanla takip ederdi. Bir taraftan da Heisenberg'in tedrisine göre atom fiziği kitabını yazıyordu. Nihayet 1945 yılında Amerikalılar tarafından atom bombası patlatıldı. Herkes atom bombası nedir sualini öğrenmeye çalıştı. Muhterem hocam bilgilerini bir kitap halinde resmi makamlara sunmak istedi. Ehemmiyet verilmedi, dışarıda kitap halinde bastır dediler. Onun zekası normal bir zeka değildi. Fazla zeka normal insanlar arasında alaylı karşılanırdı. O tarihte Rusların da bu bilgiden faydalanır mülahazasıyla gizli kalmasını istiyordu ve eserini matbaaya vermedi. Reşit Süreyya Gürsay'ın elinde büyük İngiliz atom bilgini Lord Rutherford'un tavsiye mektubu vardı. Askerlikten ayrıldıktan sonra Amerikalılara bu mektubu gösterdi ve atom çalışmaları için Amerika'ya gitti. Amerika'dan aldığım mektuplarda halinden pek memnun değildi. Amerikalılar atom sırrını gizli tutuyorlar ve bu işte çalışacak personelin ise Amerikalı olması dolayısıyla Amerikan tabiyetine geçmesini teklif ediyorlardı. Halbuki o, Türk doğmuş, Türk ölmek istiyordu. Bu teklifi kabul etmedi. Evvela televizyon şirketlerinde öğretmen olarak çalıştı. Sonra içten yanmalı motorlar icatlar kısmı matematikçisi görevini aldı. Amerika'da bilgimi takdir ettiler ve bilginlerin alacağı parayı veriyorlar demişti. Reşit Süreyya Gürsey çalıştığı firmalarda birçok matematik formüller bulduğu gibi dalga mekaniği ve siyah ışık gibi mevzularda atom üzerine çalışıyordu. Son zamanlarda etütlerinin neticesinin ne olduğunu bilmiyorum. Lakin onun gençlere örnek olacak ilim uğrunda çalışma azmi vardı. Büyük şair Tevfik Fikret'in söylediği gibi, hak beklediğin yolda yalnız gideceksin düsturuyla dünya nimetlerini hiçe sayacakçasına fizik ilmine aşıktı, hayatı çok sade ve yalnızdı. Bugün Amerika'da ve Türkiye'de atom dersleri veren çok kıymetli bilgin bir evlat yetiştirmiştir. Oğlundan ölüm haberini aldığım zaman ne kadar üzüldüğümü tarif edemem. Fakat evladı onun ilim uğruna tuttuğu meşaleyi Türklük namına dünyada dalgalandıracaktır. Bugün birçok idare yerlerinde bulunan talebeleri onu rahmetle anar, ben de mektuplarımda yazdığım şekilde sözlerime son veririm. Sizi hiç unutmayan talebeniz, Sedat Beşe, Dışişleri Bakanlığı. Remziye Hisar. Çocuklar nasıl ana babalarının bilmediklerini sandıkları birçok şeyi bilirse, öğrenciler de öğretmenlerine değin, özellikle sevdikleri öğretmenlere değin, bilmedikleri sanılan, bilmelerinde yarar olmayan ve kendilerini hiç de ilgilendirmeyen birçok şey bilirler. Bizler de Reşit Süreyya'yı onun özel yaşamına değin birçok şey biliyorduk. Bunları nereden, kimden ve nasıl öğrendiğimizi bilemiyorum. Belki bunların bir bölümünü kendi konuşmalarından çıkarıyorduk. Fizik öğretmenimiz Reşit Süreyya'nın keman çaldığını, resim yaptığını, bir oğlu, bir kızı, iki çocuğu olduğunu, kendisi gibi bir bilimci olan eşinden ayrılmış olduğunu ve daha bunlar gibi hocamızın yaşamına değin pek çok şeyi biliyorduk. Beni en çok eşinden ayrı olması ilgilendiriyordu çünkü ben eşlerin birbirinden ayrılmalarından, aile yuvalarının dağılmasından acı duyarım. Hiç tanımadığım insanlar olsalar bile. Hem de kendim üç kez boşanmışken. Bilirim kimilerin ayrılmaların, boşanmaların tek çözüm, tek umar olduğunu. İnsanların çoğunun ölümüne dek evli kalacaklarını sanarak, buna inanarak nikahlandıklarını bilirim. Ve başlangıçta nasıl birbirlerini sevdiklerini düşünüp üzülürüm. Hocam Reşit Süreyya Gürsey'in eşinden ayrılmış olmasından da acı ve acıma duygusu duyuyorum. Hayat Dergisi'nin 27 Ekim 1977 tarihli sayısındaki Ayşe Şenel Girgin'in yaptığı İlk Kadın Kimyacı Hisar başlıklı bir röportajdan hocam Reşit Süreyya Gürsey ile eşi Remziye Salih Hisar'ın niçin ayrıldıklarına ilişkin ipuçları buldum. Kendi öz yaşam öykümü anlattığım bu kitap aynı zamanda bir çağ tanıklığıdır. Yaşadığım çağda bir kadının bir bilimci olmak için katlanmak zorunda kaldığı özverileri anlamak bakımından Profesör Remziye Salih Hisar'ın yaşamını öğrenmemiz bence önemlidir. Bu nedenle Hayat Dergisi'nde Ayşe Şenel Girgin imzasıyla çıkan o röportajı kitabıma alıyorum. Bir kuşak yaşadı bizden önce. Savaşlar, kan, düşman istilası, milli mücadele, açlık, yokluk, sefalet gören. Büyük bir dram yaşadı bu kuşak. Dram onlara yaşama, mücadele gücü verdi. İlim yapmak onlar için bir özlem, bir kurtuluştu. İçlerinde parmakla sayılacak kadar az kişi yaşadıkları çemberi aşıp bir çığır açtılar. Öncülüğünü yaptılar ilim yolunda yürüyenlerin. İşte bu kuşağın içinden biri, Profesör Remziye Salih Hisar. İlim ve araştırma yapmak için sonuna kadar mücadele verenlerden bir kadın. O yıllarda henüz genç bir kızken gösterdiği olağanüstü bir gayret ve zekasıyla sivrilen bir kişi. Aynı zamanda iyi bir anne, iki evlat yetiştirmiş o zamanki en güç koşullarda. Biri oğlan, biri kız. Oğlu şimdi dünyaca ünlü bir fizik bilgini. Atomun yapısıyla ilgili araştırmalar yaparak uluslararası ödüller almış bir kişi. Hatta bu yıl kendisine dünyanın en değerli bilim ödüllerinden biri olan Oppenheimer ödülü verilmişti. Profesör Feza Gürsey, kızı psikiyatr Deha Gürsey, torunu Yusuf Gürsey ise bu yıl Yale Üniversitesi'ni bitirerek elektronik mühendisi olmuş. Şu anda doktorasını yapıyor. Remziye Salih Gürsey, Hisar, mücadeleli hayat hikayesini bize şöyle anlattı. 1902 yılında Ürgüp'te doğdum. Babam istihkam kaymakamı Salih Hulusi Bey'dir. Annem 83 Harbi şehitlerinden Miralay Ali Remzi Bey'in kızı Ayşe Sabire Hanım. 6 yaşındayken İstanbul'a geldik. Naz Perver Kalfa İptidaisi, Hubyar Rüştiyesi, Anadolu Hisarı İttihat ve Terakki Mektebi, Emirhan Rüştiyesi, Çaba Darül Muallimat'ı bitirdim. O sıralar Azerbaycan hükümeti Türkiye'den öğretmen istemişti. Bir grup olarak gönderildik. 11 ay kadar kaldık. Orada askeri doktor Reşit Süreyya Gürsey ile tanışarak evlendim. 1921 yılında Türkiye'ye döndük. Adana Kız Muallim Mektebi Müdürlüğü'ne tayin edildim. 2 yıl görevden sonra eşim Paris'e staj yapmak üzere gönderildi. Ben de devlet bursu alarak Paris Sorbonne Üniversitesi Fen Fakültesi'nde kimya tahsiline başladım. Genel kimya, tatbiki kimya ve genel fizik sertifikaları aldım. 1929 yılında tahsilim kafi görülerek yurda çağrıldım. Fakat ben doktora yapmak istiyordum. İstanbul'da 1 yıl kaldım. Erenköy Kız Lisesi kimya öğretmenliği yaptım. Bu arada gerekli izin ve bursumu alarak Sorbonne'a gittim. 1933 yılına kadar Profesör Pascal'ın yanında doktora yaptım. Tezimi tamamladıktan sonra doçent adayı olarak yurda döndüm. O tarihte Darülfünun kapatılmış, İstanbul Üniversitesi açılmıştı. 1933-36 yılları arasında genel kimya ve fizikokimya doçentliği yaptım. Daha sonra Ankara'da Hıfzı Sıha Müessesesi'nde Farmakodinami Şubesi Hayati Kimya Mütehassısı olarak tayin edildim. 6 yıl burada çalıştım. Ancak araştırma yapabilmem için gerekli ortam yoktu. 1947 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Makina ve Kimya Fakültesi'nde kimya doçentliği aldım. 1959 yılında profesör oldum. 1973 yılında emekliye ayrıldım. Bütün bu anlattıklarınızdan tahsilinizi fasılalı olarak ve uzun yıllar içerisinde tamamladığınız anlaşılıyor. Bu yıllar içinde memleketimizin durumundan da bahsedebilir misiniz? Memleketimiz bu yıllar içinde pek çok savaşlar gördü. Birinci ve ikinci dünya savaşları ardı ardına patladı. Düşmanlar memleketimizi istila edip istedikleri yerlere kadar girdiler. Kendi memleketimizde onlar diledikleri gibi serbest dolaşıyor, bizler ise özgür yaşayamıyorduk. Memleketimiz açlık ve sefalet tablolarıyla doluydu. Bütün halk seferber olmuştu. Okuma yazma bilenlerin sayısı bir hayli azdı. Okumak isteyenlerin tahsil yapma imkanı yoktu. Mütareke yıllarında bizler ancak ilkokul öğretmeni olabiliyorduk. Halbuki memleketin kalkınması için kadın erkek topyekun çalışmalıydık. Yüksek tahsil kadın için zaruri hale gelmişti. Ancak o şekilde kalkınabilirdik. İçimizde yanan vatanseverlik duyguları ile sonuna kadar okumak için mücadele vermeliydik. Bütün bu mücadeleler içinde bir de sizin özel hayatınız, evlilik durumunuzla ilgili çeşitli sorunlarınız olmalı. En önemlisi dünyaya getirdiğiniz çocukların bakım ve tahsilleri. Bütün bu işleri o günkü şartlar içinde nasıl ayarlayabildiniz, nasıl başarıya ulaştınız? Çapa Darül Muallimat'ı bitirdikten sonra bir kız öğrenciler için yapılacak iş ilkokul öğretmenliğiydi. Okulu birincilikle bitirmiştim. Bütün gayem yüksek tahsil yapabilmekti. Bu sıralar sadece bir defaya mahsus olmak üzere Darül Muallimat'ın ihzari kısmı açıldı. Hemen oraya girdim ve bitirdim. Öğretmen olarak ilk tayinim daha önce bahsettiğim gibi Azerbaycan'aydı. Orada Doktor Reşit Süreyya ile tanışıp evlendik. 1 yıl sonra oğlum Feza dünyaya geldi. Bu süre içinde Adana Kız Muallim Mektebi'ne tayin edildim. 2 yıl sonra da Paris'e Sorbonne Üniversitesi'ne girdim. Kızım Paris'te okudu. Hem okuyor hem çocuklarımı yetiştirmeye çalışıyordum. Oğlumla birlikte okula gitmeye başladım. Ablamı yanımıza çağırdık. Tek amacım çocukların bakımını sağlamak ve bu arada da yüksek tahsilimi tamamlamaktı. Yokluk içinde bir yandan yaşamaya çalışırken bir yandan da okulu bitirmeye çalıştım. Daha sonra eşimin oradaki stajı bitti. Benim tahsilimi yarıda bırakmam gerekiyordu. Eşimle ayrılmak pahasına olursa da sonuna kadar mücadele verdim. Ablam benim en büyük desteğim, yardımcım olmuştur. Çocukların tahsili için elimden gelen her türlü fedakarlığı sonuna kadar götürdüm. Allah'a çok şükür onlar da bana sonsuz mutluluklar verdiler. Feza'nın aldığı ödüller beni son derece gururlandırıyor. Evlatlarımı gördükçe boşuna yaşamadığımı, 75 yıllık ömrümü boşuna geçirmediğimi anlıyorum. Çalışma hayatınız nasıl gelişti? Çevrenizdekilerin davranışları nasıldı? Çevrenizden tepki gördünüz mü? Çalışma hayatımda fazla şanslı değildim. Uzun yıllar ter dökerek istediğim yere gelebildim. 1-2 hocamdan başka bana destek olan çıkmadı karşıma. Üniversitede doçentliğe başladığım yıllarda Alman profesörlerden büyük tepkiler gördüm. Çünkü onlara her türlü yetki verilmişti. Bizleri diledikleri gibi kullanabiliyorlardı. Karşı çıkıldığı takdirde doçentliğimiz iptal ediliyordu. Bu yüzden Hıfzı Sıha'ya geçmek zorunda kaldım. Ancak 1947'den sonra Teknik Üniversite Kimya Doçentliğine başladım. 1959 yılında ise profesör olabildim. O dönemde benimle birlikte tahsil yapanların birçoğu benden çok daha iyi durumlara gelmişti. Kendi çabam ve mücadelemle yükseldim, başarıya ulaştım. Remziye Salih Hisar şimdi artık görevlerini sonuna kadar tamamlamış insanların huzuru içinde. Anadolu Hisarı'ndaki babadan kalma evde dinleniyor. eski anılarını düşünerek yaşıyor. Çocuklarının hatta torununun başarıları onun en büyük sevinci. 8. ayrımın sonu, sayfa 119.